Ankara, Ankara.
Değişiyor kentler günümüzde. Çocukluğumuza, ilk gençliğimize ya da orta yaşımıza dair dün hatırladıklarımızı bugün yerinde bulamıyoruz. Hızla değişiyor her şey. Anılarımız hafızamızda yerini koruyor belki ama fiziksel olarak onları gösterip paylaşamıyoruz başkalarıyla. Bir mekan sayesinde geçmişle bağlantı kuruyoruz ve geçmişle olan bağlantı o mekan sayesinde diğer kişiler tarafından da gözle görülür hale geliyor. Aidiyet duygusu mekan üzerinden gelişiyor, pekişiyor. Bazen bir bina, bir sinema ya da bir kitapçı hatırlatıyor kentin geçmişini. Tek bir ağaç bile yetiyor bazen belli bir zamana gitmeyi. Tabii bu saydıklarımız yerinde duruyorsa. Ankara, Ankara'ya hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz avukat, sözlü tarih araştırmacısı ve yazar Turan Tanyer. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Bugün Ankara'nın kültür ve sanat hayatında önemli yer tutan mekanlar üzerine konuşacağız. Çoğu kaybolup giden, bir kısmı işlev değiştiren mekanlar üzerine. Ama önce dinleyicilerimize sizi tanıtmak istiyoruz. Ankara üzerine birçok çalışmalarınız var, kitaplarınız var. Efendim sizi sizden dinleyelim.
Kısaca özetleyeyim. Aslında Ankaralı değilim ben. 1949 doğumluyum ve Kuşadası'nda doğdum. Bir yaşında İstanbul'a ailemle taşınıyoruz. Sonra babamın görevi nedeniyle Ankara'ya geliyoruz. İlkokula İstanbul'da başladım. Birinci sınıfın ilk yarısını orada okudum. 1955 yılının sonbaharından başlayıp. Sonra 56'nın Şubat'ında annemle birlikte Ankara'ya geldik. Babam birkaç ay önce gelmişti. Mimar Kemal İlkokulu'nda birinci sınıfın ikinci yarısını okudum. O zamanlar Kocatepe'de oturuyorduk. Bugünkü gibi değildi tabii o zaman Ankara. Daha küçük bir kent. Sonra Mimar Kemal Ortaokulu'nu bitirdim. Yine babamın görevi nedeniyle iki yıl kadar Almanya'da kaldık. Sonra döndüm. Tercihim üniversiteye girişti. Arkeoloji ya da felsefeydi. Dil ve tarih coğrafya fakültesine gitmeyi çok arzuluyordum ama babamın da biraz arzusuyla hukuk fakültesini bitirdim. Fakülte yıllarında gazeteciliğe başladım. Sinemaya meraklıydım, arkeolojiye meraklıydım, kitaplara meraklıydım. Gazetecilik yaptım 6 yıl kadar. 1976'da bıraktım gazeteciliği, avukatlığa başladım. Sonra devlet memuruna geçtim. Makine ve Kimya Enstitüsü kurumunda idari görevlerde bulundum. 49 yaşındaydı dedi kendimi okumak ve yazmak için, tam zaman ayırabilmek için emekli oldum.
Daha büyük katkılarda bulunabilmek için Ankara üzerine de birçok çalışmanız var, kitaplarınız da var. Evet. Bunlardan da bahsedeceğiz. Her şeyden önce insan yaşadığı kenti merak etmeli diyorsunuz. Bu merakla mı başladınız Ankara'nın sosyal tarihini araştırmaya?
Öyle oluyor. Aslında benim meraklarım çoktu. Yani daha ilkokuldan başlayarak böyle. Örneğin evde hiç unutmam A4 kağıdını daktilo makinesine takar. Orada haftalık kendi gazetemi falan çıkartırdım. Çizgilerim de fena değildi. İşte gittiğim filmlerin afişlerini yapardım evde küçük kartonlara. Kolajlar yapardım. Böyle yan çeşitli meraklarım ve oyunlarım vardı. Şimdi tabii küçük yaştan beri de hep kent içerisinde. Tabii ailemin izin verdiği ölçüde bir takım sınırlar da var. O sınırların dışına taşmamak kaydıyla. Örneğin ulusa tek başıma çıkamazdım ama Kızılay'a inebilirdim Kocatepe'den. Böyle böyle keşfetmeye başladım şehri. Ama bugünkü bakış açısıyla değil tabii. Yıllar geçtikten sonra şunu gördüm ki resmi tarihler dışında başka tarihler var. Sıradan insanların tarihleri var. Kaybolup gitmiş mekanların, apartmanların tarihleri var. Buralarda böyle mekanlar, böyle binalar, apartmanlar nefes alıp vermişler. Anlatacakları çok şeyler var. Acaba neler anlatmışlardı geçmiş yıllarda? Bunlar kaybolup gitmiş, izi bile kalmamış. Uçmuş gitmiş bir hafıza bu. Kişisel hafızalar öyledir çünkü. Yaşanmış deneyimler der Walter Benjamin buna. Bir de kolektif tabii hafızalar vardır. Onun o kadar zorluğu yok ama uçup giden kişisel şeyler. Bunları yakalamak, kayda geçirmek, böylelikle hafızayı yeniden kişisel çerçevede inşa edebilmek. Ben bütün çalışmalarımda özellikle ağırlıklı olarak buna eğiliyorum. Bir yere kaydedilip bunların konması lazım. Yoksa tamamen kaybolup gidecek.
Maalesef.
Evet.
Sayın Taner, programımızda biz Ankara'yı anlatıyoruz.
Evet.
Konuklarımızla konuştukça da Ankara'ya biraz haksızlık yapılmış gibi geliyor bize. Cumhuriyetimizin başkenti olmasına rağmen sanki çok iyi anlatılamamış, tarihteki yeri, rolü üzerinde çok durulmamış sanki. Biz farklı ve az bilinen yönleriyle ele almaya çalışıyoruz Ankara'yı. Pek çok konuyu da konuştuk. Hala da konuşacak çok şey var. Aslında Ankara ile çok büyük bir şey başarılıyor. Öyle değil mi? Yalnızca fiziki bir kent oluşturulmuyor. Aynı zamanda sosyal ve kültürel açıdan da yeni bir kent sıfırdan oluşturuluyor. Başkent Ankara'da ülkenin ve insanların kültürel gelişimini desteklemek için pek çok enstrüman devreye sokuluyor. Mesela edebiyatçılar gelip yerleşmeye başlıyor Ankara'ya. Biz bugün birer kültür sanat mekanı olarak kahvehaneler, lokantalar, edebiyat sohbetlerinin yapıldığı konutlardan söz etmek istiyoruz. Ankara'daki edebiyatçıların Ankara'da bir araya geldiği mekanları şöyle sırayla konuşacak olursak hangisinden başlamak gerekir? İlk olarak kahvehanelerden mi söz etmeliyiz acaba? Bu mekanların müdavimleri kimlerdi?
Sizin de söylediğiniz gibi onun altını çizmek gerekiyor burada o kıraathanelerin, kahvehanelerin. Zaten kıraathane sözcüğü tabii 19. yüzyılda İstanbul'da özellikle Şehzadebaşı tarafında bu Fevziye Kıraathanesi gibi, Safarin Efendi'nin kıraathanesi gibi okuma yazma yerleri aynı zamanda. Örneğin oralarda gazete koleksiyonları, dergi koleksiyonları bulunuyor. Herkesin ulaşamadığı o dergilere, gazetelere merakları gidip orada oturuyor. Çayını kahvesini içerken de okuyor. Böyle anlatırlar ve yazarlar. Özellikle Ahmet Rasim'in eski yazılarında, romanlarında, Hüseyin Rahmi Gürpınar'da bunlar hep gelip geçer. Ankara'da buna benzer bir iki yer var. İşte Kızlarıma Kıraathanesi gibi, Merkez Kıraathane gibi bunlar dediklerim Karaoğlan'da hep Anafartalar Caddesi'nin başında. Yani bugünkü Zafer Anıtı'ndan yukarıya doğru çıktığınızda yani kaleye doğru uzanan tarafına sol tarafta sağ tarafta bir takım kıraathaneler var, kahvehaneler var. Okuma yazmaya düşkün olan insanlar buraya geliyor ama buraların canlanmaya başlaması aslında mütareke yılları sonrası milli mücadele yıllarında Ankara'ya gelen aydınlarla birlikte oluyor. Yani yeni bir pencere açılıyor burada. İşte kimler geliyor? Mehmet Akif Ersoy geliyor, Halide Edip Hanım geliyor, Yavuz Kadri Karaosmanoğlu geliyor. Onlar o dönemin aydınları. Şairler, yazarlar, gazeteciler. Gidebilecekleri yerler yok pek. İşte Çoban Mektebi vardır. Orada yatıp kalkarlar. Orada belki aralarında konuşuyorlardı. Ama erkekler daha çok bu anafartalardaki kıraathanelere gidiyorlardı. Öyle başlamıştır sosyal hayatın bu edebiyatçı çevresiyle ilgili olan kısmı diyelim. Sonra Cumhuriyet'le birlikte, hatta Cumhuriyet öncesinden yine İstanbul Pastanesi'yle birlikte farklı bir açılım var.
Kuyulu kahve de bahsetmeden
Kuyulu kahve olmaz. Var. Tabii Kuyulu kahve, Kuyulu caminin hemen yanı başında. O 1930'lu yıllarda Kuyulu kahve ortadan kayboldu. Hmm. Ama Kuyulu kahve de çok ünlü bir buluşma noktasıdır diyebilirim.
Evet. Sizin bir öneriniz var. Dediğiniz gibi bu mekanlar kayboldu. Bir öneriniz var. Bir plaket konulsun diyorsunuz.
Evet.
Aslında çok basit ama çok büyük fark yaratabilecek, bir bilinç yaratacak bir öneri bu. Bir kentlilik bilinci ve hafıza tazelemesi olarak nitelendiriyorsunuz bunu. Bu konuyla ilgili bir girişimde bulundunuz mu efendim? Kimi Avrupa kentlerinde böyle uygulamalar var. Ünlü bir sanatçı ya da edebiyatçının oturduğu ev ya da sık gittiği bir kafe bir plaket ya da bir fotoğrafla duyuruluyor. Çok da ilgi çekiyor.
Elbette tabii yani siz bugün Avrupa'da, Orta Avrupa'da örneğin Almanya'da en çok o tarafı bilirim ben. Avusturya, Almanya tarafını. Herhangi bir kente gittiğinizde bırakın bir edebiyatçıyı, bir yazarı, bir şairdir, romancıdır. Ama onun dışında o şehrin sembol olmuş herhangi bir meslekten insanının bile onu anımsatacak, onu bugüne taşıyabilecek, hafızalarımızda sağlam bir yer tutmasını sağlayacak bu tür plaketleri falan görürsünüz. Ben özel olarak öyle bir girişimde bulunmadım. Hep düşünmüşsündür bunu. Başka kişiler de düşündü. Hatta o girişimlerde bulunan kişileri de biliyorum. Şimdi gençler çok meraklı onlara. Belediyelerle yapmaya çalışıyorlar ama şimdi öyle bir ülke ki bazı insanlar insanlar bu konuda duyarlı ama sizin o gösterdiğiniz duyarlılığı aynı derecede, aynı düzlemde gösteremeyenler de var. Hani ne işe yarayacak gibisinden bakalım. Bir bu. İkincisi de tabii doğru yerleri, doğru adları da seçmemiz gerekiyor. Yani ben şimdi hiç unutmam bir gün Bond'aydım. Bond'a 300 yıllık eczane aynı yerde duruyordu. Secerisi duvara yazılmıştı. Yani bu müthiş bir şey. Geçmişi okumadır, anlamadır.
Kentinde bir belleği var.
Evet de böyle olmalıdır. Ankara'nın da böyle olmalıdır. Yani Ankara'da Cumhuriyet'le birlikte başkent olmayla varlığını kazanmadı. Öncesi de var onun. Burası çok eski bir kent. Romalıların en önemli kentlerinden biri. Yani koca Roma İmparatorluğu'nun en önemli şehirlerinden 5-6 tane say deseniz bir tanesi de Ankara'dır. Burada garnizon vardı. Burada kale vardı. Burada tiyatro vardı. Yani bütün bunların olduğu yer, büyük agoranın bulunduğu yer büyük bir kenttir, bir Roma kentidir. Bu kentin altı zaten Roma. Üstünde de tabii Selçuklular gelmiş, biz Türkler gelmişiz değil mi? Çok eski bir geçmişimiz var.
Peki başkent ilan edildikten sonra Ankara'nın kültür sanat hayatında nasıl değişimler oluyor efendim?
Şimdi şu oluyor tabii, başkent olmanın bir avantajı var. Nedir? Bir defa resmi daireler burada. Buranın bir gazetesi olacak ya da gazeteleri olacak. Gerçi burada bir gazete yok değildi Cumhuriyet'ten önce. Vilayet'in resmi gazetesi vardı. Haftada iki gün. Ama gazetesi olacak, dergileri olacak, okulları çoğalacak değil mi? Resmi daireler çoğalacak, meclis burada. Giden gelen yabancılar, İstanbul'dan taşınanlar. Nüfus birdenbire artmaya başlıyor. Artınca tabii bunların arasında biz bazı edebiyatçıları da görüyoruz. Nüfus birdenbire 1927-28 yıllarında 70 bin civarında. 35 sayımına bakacak olursanız 126 bin merkez nüfus bu. O zaman için çok önemli bir rakam bu. Tabii bir takım sıkıntıları var. Yeni başkent oluşu, yollar açılıyor, yeni binalar yapılıyor falan. Okullar, Gazi Terbiye Enstitüsü kuruluyor, Musiki Muallim Mektebi kuruluyor, Ankara'nın bir hukuk mektebi oluyor. 35 yılında Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ne kavuşuyoruz. Daha öncesinde, 2-3 yıl öncesinde Yüksek Ziraat Enstitüsü ki orası bir üniversitedir adeta. Çünkü fakülteleri vardır enstitünün. Böyle bir yer oluyor. Buraya gelip gidenler, burada yatıp kalkanlar var. Bunların içerisinde çok önemli insanlar var. 20'li yılları ikinci yarısından itibaren Ankara çok hızlı bir şekilde yaşamaya başlıyor. Bu dediğim edebiyatçılar, sanatçılar çerçevesinde söylüyorum ben bunu. Başka yönlerden de değerlendirilebilir tabii. Bu 30'lu, 40'lı, 50'li yıllarda hatta 60'lı yıllarda çok hızlı bir şekilde ivme kazanmıştır.
Evet. Efendim sizin iki kitabınız var. Cumhuriyet dönemi Ankara'sının sosyal hayatından sahneler ve Taş Mektep. Taş Mektep'ten başlayalım önce dilerseniz sohbetimize. Çoğu kişinin bilmediği, yeteri kadar anlatılmayan bir konu. Oysa yalnızca Ankaralıların değil, herkesin bilmesi gereken bir konu. Bugünkü Ankara Atatürk Lisesi, o zamanların Taş Mektebi. Buradaki öğretmenler ve öğrencilerse edebiyat dünyamızın çok önemli simalarını oluşturuyor. Efendim kimler var o öğretmenler ve öğrenciler arasında?
Tabii Taş Mektep'te, yani Ankara Erkek Lisesi'nde, sonra Atatürk Lisesi adını almıştır 1944 yılından başlayarak. Önemli edebiyatçılar var öğretmenler arasında bir defa. Konya'da Konya Lisesi'nden örneğin 1927 yılının sonbaharında Ankara'ya gelen ve Taş Mektep'te, o zaman değişir tabii, muallim sözcüğü çok kullanılıyor. Edebiyat muallimliğine, edebiyat öğretmenliğine atanan Ahmet Hamdi Tanpınar var. Çok daha genç o zamanlar. Ahmet Hamdi Tanpınar çeşitli yazılarında ve kitaplarında aşağı yukarı Ankara'da 5 yılı geçmiştir onun, 1932 yılına kadar. Sonra İstanbul'a gitti. Gerçi 43 yılında Ankara'ya yine geldi ama Maraş'ı temsilen mebus olarak geldi. Ama o 5 yıllık öğretmenlik hayatında onun üzerinde çok izler bırakmış Ankara. Hani sadece şehrin görüntüleri değil, kale, eski evler, eski yaşayış biçimleri, adetlerimiz, örflerimiz, bunlar değil. Arkadaşlıklar, kurduğu arkadaşlıklar, edindiği dostlar çok önemli. Suud Kemal Yetkin burada yine Taş Mektep'te öğretmen. Vedat Fıratlı öğretmen. Nurullah Ataç öğretmen. Yani bunlar çok önemli insanlar.
Bir de öğrencilerini düşünmek lazım bu öğretmenlerden.
Tabii şimdi öğretmenler böyle olunca öğrencilere de evet. Şair oluyor, romancı oluyor, hikayeci oluyor. Kimler var onların arasında? Tabii daha büyük sınıflardan 20'li yılların sonundan örneğin politikacı tarafıyla biliriz biz kendisini ama müthiş bir hikayecidir. Samet Ağoğlu var. Ahmet Ağoğlu'nun oğlu. Şair Ahmet Boyut Dranas var. Sonraki küçük sınıflardan yani 2-3 yıl sonrasında kimler var? Tabii Orhan Veli ile Oktay Rıfat var. Onlar orta kısımdan beri arkadaşlar zaten. Onlardan bir küçük sınıfta Melih Cevdet Anday var. Gerçi Orhan Veli ile Oktay Rıfat Taş Mektebi bitiriyorlar. Son sınıfına geçtiğinde de Melih Cevdet Anday Taş Mektep'te okumuyor. Yeni açılan Gazi Lisesi'ne gidiyor. Oradan mezun oluyor. Daha sonraki kuşaklarda da pek çok edebiyatçı var. Şimdi adı unutulmuş gidilmiştir ama hani ne diyeyim böyle sevgi üzerine aşk romanları yazarı diyelim. Oğuz Özdeş. Oğuz Özdeş Taş Mektep'ten mezundur. Hatta 40 yılındaki son mezundur. 39-40. Daha pek çok kişi var burada ama asıl 1950'li yıllarda var. 50 yıllarda var çünkü Mavi Dergisi'ni çıkartanlar Taş Mektepli çocuklardır. Bekir Çiftçiler. Sonra o dergiye çünkü Ankara'da bulunan pek çok edebiyatçı da katkıda bulunmuştur o dergiye. O dergi de çok önemlidir. Yani Mavi Dergisi Ankara'da özellikle 40'lı ve 50'li yıllarda seçilmiş hikayeler gibi, kaynak gibi bir takım edebiyat dergilerinde adeta Türk edebiyatının lokomotifi olmuşlardır bunlar.
Burada bazı anekdotlar da var. Ahmet Muhip Dranas'ın şairliğe adım atışıyla ilgili bir hikaye var. Aslında onu sizden dinlemek isteriz.
Tabii. Şöyle bir şey. O hikaye hoş bir hikayedir o. O kendi anlatmıştır onu. Hatta 60'lı yıllarda sanıyorum Ankara Radyosu'nda anlatılmış o. Kaynak o taraftan geliyor. Sonra yazıya da dökülmüş. Hafızamda yer etmiştir o. Şimdi Ahmet Muhip Dranas şiir yazıyor. Öğrenci daha işte lise 2 falan. Faruk Nafiz'e götürüyor. Faruk Nafiz de Türkçe öğretmeni orta kısımda. Faruk Nafiz Çamlıbel. Bakın öğretmenler arasında onun adını saymayı unuttum. Onu götürüyor. Faruk Nafiz de böyle tabii dönemin böyle bir şiir ilahları vardır. Evet öyle. Beni biraz yüksek. Güzel de şiirleri var ama. Ahmet Muhip götürüyor ona. Faruk Nafiz okuyor falan. Sen diyor bırak şiir.
Sonra, tabii öyle bir isimden duymak da zor
tabii,
olsa falan, gerek.
Zor oluyor. Ahmet Muhip'in tabii morali de bozulmuş olabilir. Fakat arkadaşları Ahmet Muhip'in şiir yazdığından Ahmet Hamdi Tanpınar'a da söz ediyorlar. O da edebiyat öğretmeni lise kısmında. O çağırıyor. Getir bakayım şu şiirleri diyor. Okuyor şiirleri. Çok hoşuna gidiyor. Bir Fransızca şiir kitabı veriyor kendisine. Bunu oku diyor. Fransızca bilmiyor Ahmet Muhip. Diyor ki hatıralarında Ahmet Muhip Dranas, ben o gece diyor Fransızca öğrenmeye başladım diyor. Şiir kitabı Baudelaire'in Elem Çiçekleri. Tabii kötülük çiçek. Yani 20. yüzyılın şiirine yön veren, onu oluşturan en önemli 19. yüzyıl şairi. Yani Faruk Nafiz'in söylediğiyle kalsaydı eğer gitmişti Ahmet Muhip. Ama Ahmet Hamdi Tanpınar onun önünü tıkamıyor.
Çok az kişinin bildiği bir başka konu da şiirimize yön veren iki büyük akımın, Garip Akımı ve İkinci Yeni'nin Ankara kaynaklı olması konusu.
Tabii.
Bunu bizimle paylaşır mısınız?
Tabii. Şimdi önce Garip'ten başlayalım tabii. Orhan Veli, Oktay Rıfat, Melih Cevdet. Bu üç şair arkadaş. Bunlar teneffüslerde bile şiir konuşurlar. Zaten ilk şiirler de bunların Taş Mektebi'nin yıkılan binada öğrenci heyetinin çıkarttığı, kooperatif heyetinin çıkarttığı bir dergi var. Sesimiz Dergisi. Onların ilk şiir denemeleri o dergide çıkmıştır. Sonra tabii şiirleri bayağı ilerletiyorlar. 1936-37 yılına gelindiğinde de şiirleri Varlık Dergisi'nde yayınlanmaya başlıyor. Varlık Dergisi o zamanlar İstanbul'da çıkmıyor, Ankara'da çıkıyor. Yaşar Nabi Nayır da Ankara'da çünkü tercüme bürosu çalışıyor. Onların elinden tutuyor ve şiirler orada yayınlanmaya başlıyor. Hatta 1937 yılında Ulus Gazetesi'ne tam sayfa Orhan Veli ve Oktay Rıfat, Melih Cevdet konuşma yapıyor. Şiirler o zaman sürrealist şiirler gibi görülüyor ama onlar sürrealizm şiir akımından etkilenmiş değiller. Onlar kendi yollarını, kendi sözcüklerini, nasıl bir şiir yazılması gerektiğini bulmuşlar. O güne kadar yazılmış olan şiir bir kenara bırakılıyor ve onların şiiri ortaya çıkıyor. Yani garip akımı dediğimiz şey Ankara kökenlidir. Hı hı. Ve o 20 küsur yaşlarındaki gençlerin bir yapıtıdır, ürünüdür diyebiliriz. Birincisi bu. Hı hı. İkincisi İkinci yeni dediniz ki 3 yıl önce vefat etti Muzaffer abi, Muzaffer İlhan Erdoğan, tabii onun adını koyan. 1950'li yılların ikinci yarısında Pazar Postası dergisinde yeni şiir denemeleri yapılıyor. Yani yeni bir şiiri, garibe de karşı bir şiir bu aslında. Şiir daha da farklı yazılabilir düşüncesiyle Cemal Süreyya, Ece Ayhan gibi daha başkaları da var tabii. Ülkü Tamerler. Bunlar Pazar Postası'nın sanat ve kültür sayfasında görünmeye başlıyorlar. Nasıl bir şiir? Bir adı da yok bu. Akım mıdır, okul mudur, ekol müdür? Hani belli değil falan. Bu şiir üzerine bir takım polemikler devam ederken Muzaffer Erdoğan da bir yazı yazıyor. Ve yazıyı da acele matbaaya gidecek istiyorlar. Bir başlık atması lazım. İkinci yeni diye veriyor. Böylelikle ikinci yeni adı da ortaya çıkmış oluyor. Her iki şiiri de tabii her iki şiir de edebiyatımıza çok büyük zenginlik katmıştır.
Diğer kitabınızdan da bahsedelim. Cumhuriyet dönemi Ankara'sının sosyal hayatından sahneler adını taşıyor kitabınız.
Evet.
Efendim neler var bu kitapta? Taş Mektep'te olduğu gibi Ankara'ya dair bilmediğimiz olaylar, anılar var mıdır?
Olabilir. O okuyana da bağlı ama şöyle bir şey var. Yani aslında öyle bir kitap düşünmemiştim. Zaten öyle bir kitap yoktu ortada. Şöyle söyleyeyim. Bu mekan vardır Vehbi Koç araştırmaları, Vehbi Koç Vakfı. Onlar bir sergi açacaklardı. O sergiyle ilgili benden bir yazı yazmamı istediler. Ben yazıyı galiba biraz uzun tuttum. Dediler biz bunu ayrı basalım. Bu öyle bir çıktı. Çok acele de yazılmış bir şeydir. Ama o şudur. O tamamen bir konuşma diliyle kaleme alınmış bir şeydir. Yani sokak diliyle yazdım ben onu. Kendi kullandığımız dil, yani aramızda konuşurken, bu bir edebiyat kitabı değil, bir evet. edebi dil yok burada. Ben burada şunu yapmak istedim. Geçmişte şöyle bir dolaşayım dedim ben. Yani moda nerede oluşuyor? İsmet Paşa Kız Enstitüsü'nde işte kızlarımız mutfakta neler öğreniyorlar? Dikiş nakış nasıl yapılıyor? İşte çeşitli yerlere dokunuyorum, gidiyorum. Kırtasiyecilere uğruyorum, kitap evlerine uğruyorum. Sinemalara şöyle bir bakıyorum. Bu bir kent içi dolaşmadır. Ama bu biraz agnostik bir şeydir. Yani şöyle söyleyeyim, çok arada zaman sıçramaları vardır. Birden 30'lardan 50'lere sıçrarım, 50'lerden 30'lara dönerim falan. Böyledir. Hafıza dediğimiz şeyin önündeki duvarın ardında neler vardı acaba? O duvarı aşıp gidip bir baksam da dolaşsam arasında gibi bir yazıdır ama öyle bir kitap biçiminde de basıldı.
Ankara'nın ve elbette Cumhuriyet'in kültür sanat yaşamı için çok önemli bir isimden de bahsetmeden geçmeyelim. Hasan Ali Yücel'den ve Tercüme Bürosu'ndan siz de evet. bahsetmiştiniz evet. efendim. Nerededir bu Tercüme Bürosu?
Şimdi bekliyordum zaten sormasanız da Hasan Ali Yücel'den de konuşmak istiyorum diyecektim. Benim çok saygı duyduğum bir isimdir Hasan Ali Yücel Bey. Çok iyi bir eğitimcidir. Doğu ve Batı kültürlerini çok iyi kavramış ve bu kadar güzel bir bileşime gidebilen insan da bizim hayatımızda, tarihimizde çok nadirdir. Hümanist bir kişi. Hı hı. 1938 yılının sonlarında kendisi Kültür Bakanlığı'na geldi. O zamanlar Kültür Bakanlığı denirdi Milli Eğitim Bakanlığı'na. Tabii Cumhuriyet'in ilk yıllarından başlayarak bizim Kültür Bakanlığımız çok aşamalar kaydetmiştir. Son derece değerli insanlar o bakanlık koltuğunda oturmuşlardır. Sonra da oturdular tabii. Ama Hasan Ali Yücel Bey hem etkinliklerin, çalışmaların yoğunluğu bakımından hem de onun bakanlığının 7 yıl, 7 ay ve 7 gün sürmesi itibariyle de en uzun bakanlıklardan biri. Ayrı bir tarihsel yeri konumu var. Hasan Ali Yücel Bey 1939 yılında Ankara'da Neşriyat Kongresi'ne öncülük etti. Bir neşriyat sergisi açıldı. O zamanlar bizim sergi sarayımız vardı. Şimdi opera binasının bulunduğu yerde. Bir de o neşriyat kongresinde alınan kararlar çerçevesinde bir tercüme bürosu oluşturdular. Tercüme heyeti de onun da bir bürosu var. Biz hep büro diyoruz.
Kimler vardı bu büroda efendim?
Bunları ilk önce yerini söyleyeyim. Posta Caddesi ile Sanayi Caddesi'nin kesiştiği noktada şimdi 3 katlı bir yüzbaşıoğlu apartmanı vardır. O apartmanın ikinci katındaydı tercüme bürosu.
Şu an o apartman hala
hala mı duruyor? Hı-hı. Tabii tabii, üstünde sadece bir üst kat çıkmıştır, evet, oraya. Yüzbaşı iş hanıdır şimdi. Yüzbaşıoğlu iş hanıdır orası. Yüzbaşıoğlu apartmanı o zaman. Şimdi kimler var orada? Melih Cevdet orada, Vedat Günyol orada, Yaşar Nabi orada, Sabahattin Eyüpoğlu orada, unutulmaz Saffet Hanım orada, Saffet Dengi, yani Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin İngiliz Filolojisi'nin profesörü. Orada çeviriler yapılıyor. Klasiklerimiz, beyaz kapaklı klasiklerimiz çevrilmeye başlıyor. Bütün dillerden ama ve bizim eski kültürümüzden gelen kitaplar. Çin edebiyatından, Japon edebiyatından, Fransız edebiyatından.
Ne kadar büyük bir katkı düşünün.
Büyük. Düşünebiliyor musunuz? Sadece Hasan Ali Bey döneminde klasiklerimizin sayısı 500'den fazladır. Bu çok önemli bir rakamdır. Tolstoy'lar, Çekov'lar, yani aklınıza gelebilecek Amerikan edebiyatı, İngiliz edebiyatı, Fransız edebiyatına geçiyorsunuz. Balzac'lar, Hugo'lar. Yani ve bizim eski klasiklerimiz de Tabari tarihinden tutunuz. Keşfi Zenun'a varıncaya kadar. Tabii o klasiklerin arasına çıkmadı ama muazzam bir yayın olarak yine Kültür Bakanlığı'nın eseridir o. O aşılamamış da bir çalışmadır o yani. Şimdi bu böyle bir dönem o. İşte hepsi o orada oldu. O Yüzbaşıoğlu apartmanında olup bitti.
Evet. Daha sonraki dönemlerde de kültür sanat mekanları olarak nereleri görüyoruz diye bir soru yönelteceğim size. Artık buluşulan mekanlar çünkü değişiyor. Pastaneler, lokantalar oluyor. Öyle değil mi?
Tabii öyle oluyor. Ankara büyüyor. Nefes alma alanları çoğalıyor. Parklar çoğalıyor. Yollar açılıyor. Yeni binalar oluşuyor. 20-30 yıl içerisinde Ankara büyüyor. Hem nüfus olarak büyüyor hem yapı olarak büyüyor. O zamanlar işte kıraathanelerden, kahvehanelerden başladık. Ondan sonra tabii lokantalar başlıyor. Posta Caddesi'nin lokantaları, şimdi tercüme bürosundan çıkanlar akşamları. Günün yorgunluğunu atmak için belki aşağı doğru, bulvara doğru yürürken sağ taraftaki ya Şükran Lokantası'na uğruyorlar ya Yeni Hayat Lokantası'na uğruyorlar. Orada oturuyorlar. Sohbetler, tartışmalar, hatta kavgalar oralarda devam ediyor. Edebiyatçılar da kavga eder çünkü. Ama pastaneler de var tabii. Pastaneler de var. Onlar Yenişehir'in mekanları asıl. Bu arada Yenişehir var tabii.
Ondan
Yenişehir
da bahsedeceğiz. Bir
bahsedecek
başka
miyiz? Tabii. Orada işte Özen Pastanesi, Kutlu Pastanesi. Oralar buluşma noktaları. Ankara'da edebiyatçıların, gazetecilerin, aydınların uğradığı başka yerler de vardır. Bunlardan birisi de Çankırı Caddesi'nde. Yani dış kapıya doğru giderken sol tarafta. Emre Palas oradadır. Onun altındaki Yeşil Fıçı Lokantası'dır. Yeşil Fıçı Lokantası aslında ilk yeri orası değil. İlk yeri onun şimdiki 100. Yıl Çarşısı'nın karşısında Ulus İşhanı ve Çarşısı binası vardır. Orada eskiden Marif Vekaleti binası vardı. Önünde de İl Özel İdaresi'nin kiraya verdiği dükkanlar vardı. O dükkanlardan birindeydi. Sonra Yeşil Fıçı oradan Çankırı Caddesi'ne taşındı. Buraya gelenler de çok. Hatta Orhan Veli'nin burayla ilgili bir şiiri var küçük. Macar'ın lokantasında. 1937 yazmış. Arkadaşı Oktay Rıfat o zamanlar Avrupa'ya gitmiş. Ona mektup yazıyor. Biz diyor işte hava soğuk diyor, yağmurlu diyor. Macar lokantasıydık. Seni andık diyor. Böyle kısa bir küçük bir şiirdir o. 37 yılında yazmış olduğu bir şiir. Orada yazmışlar. Şimdi bu Yeşil Fıçı lokantası önemli. Macar Mesut'un lokantası da denir oraya. Şimdi Mesut Macar olduğundan değil, onun karısı Macar. Macar olduğu için de çok güzel Macar gulaşı yaparmış. Bir de Mesut'un kardeşi kasapmış. Dolayısıyla pirzolunun, bonfilenin en iyisi Mesut'un lokantasında bulunurmuş. Böyle bir yer. Örneğin Ahmet Muhittin Anas radyoda konuşmalar yapan bir kişi. Ankara Radyosu o zamanlar 1940'lı yıllardan söz ediyorum tabii. İşte yeni binasına geçmiş, bulvar üzerindeki stüdyoları falan var. Orada edebiyat sohbetleri yapıyor haftalık. O ilk önce Mesut'un yerine uğrarmış. O akşam ne konuşacak radyoda? İşte şunu şunu konuşacak. Onların notlarını alırmış, yemeğini yermiş. Sonra yürüyerek radyo evine gidermiş. Orayı Cahit Sıkı Tarancı da çok ziyaret eder. Cahit Tarancı zaten Posta Caddesi'ndeki lokantalarda çok dolaşan bir kişidir. Yenişehir'de Buket lokantası vardır, oraya da gelir. Yenişehir'i konuşursak eğer bir gün orada söz ederim oradan. Şimdi başka neler var? Tabii Gül Baba var. Şimdi Gül Baba da çok ünlü bir lokanta. O da demin söyledim, İl Özel İdaresi'nin dükkanları dedim, 100. Yıl Çarşısı'nın karşısına düşen. Tabii o zamanlar 100. Yıl Çarşısı yok. O zamanlar Şehir Çarşısı var orada. 60'lı yıllarda da öyleydi. Gül Baba lokantası orada, o dükkanların arasında. Fakat ne oluyorsa bir gün Gül Baba'ya adını veren kişi ortadan kayboluyor. Bulunamıyordu. Öyle de bir şey var. Ama çok iz bırakmış bir lokanta o da. Gül Baba'da buluşuyorlar çünkü edebiyatçılar. Hı hı. Onu çok iyi biliyoruz. Başka nereler var? Üçnal. Üçnal bakın çok önemli. Üçnal'ın anlatılmadığı ve yazılmadığı bir Ankara tarihi eksik kalır. Yani Üçnal'a çok sayfa ayırmak gerekecektir. Ben birkaç cümleyle söz edeyim. Üçnal, Orhan Veli'nin, Oktay Rıfat'ın, Melih Cevdet'in, Melih Cevdet'in bir şiirinde de adı geçer. Onların arkadaşı olan, okuldan arkadaşı olan Sarı Şinasi'nin lokantasıdır. Adliye Sokak'ta, Hacı Bayram'a giderken sağ tarafta. Oraya da çok sık gelip gidenler vardır. Hatta Şaip Sıtkı'nın bir romanının yarısı da tamamen Üçnal lokantasında geçer. Çok ilginçtir. O da oranın müdavimlerinden bir kişi. Sarı Şinasi Taş Mektebi'nin trompetçi başısıdır. Trompet çalar. Kayınbiraderiyle açmıştır orayı. Sonra Şinasi Bey Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne vekalet de etti. Yani 1950'li yıllarda öyle de bir memuriyet geçmişi de vardır. Üçnal'da çok önemli bir buluşma noktasıdır.
Peki bu mekanlar günümüze kadar ulaşabilmiş mi? Hangileri ulaşabilmiş?
Ulaşamadı. O dönemlerden kalan bazı şeyler var. İzler var. Hani pastane olarak, yer olarak falan. Ama tabii ne o eski insanlar var ne o eski kültür var. Olmaz. Dönemler değişir, insanlar değişir. Hayat biçimleri değişir, alışkanlıklar değişir. Yok, bu yerler yok artık.
Peki biz o dönemlerde yaşasaydık, kimlere rastlardık? Bu mekanlarda Sayın Tanrı.
Şimdi o yıl yıl değişir. Ama 1950'li yıllarda ben Özen Pastanesi'ni hatırlarım. Çünkü bulvarda ortadan kalkan son pastane oydu. Yani 1935 yılında kurulup da aşağı yukarı 35-40 yıl ayakta kalan pastane oydu. Özen Pastanesi, yani Nurullah Taşlar'ın gittiği, Nurullah Ataç'ın randevularını verdiği, herkesin Ankara'ya geldiğinde Nurullah Ataç'ı nerede bulabiliriz dediklerinde bir Özen'e uğrasanız dedikleri günler. O günlere gidersek eğer, yani 50'li yıllara oradaydı ve oraya uğrardık, oraya giderdik herhalde. Ya da yanı başındaki Kutlu Pastanesi'ne uğrardık diyorum ben. Oraya da giderdi ama Kutlu biraz daha lüks, biraz daha Paris kafesi. Zaten Melih Cevdet Anday anılarında bunları, bulvarın bu kafelerini Paris'in kafelerine benzetir. Simone de Beauvoir'lar, Sartre, Aragon, Eluard gidiyor ya o kahvelere. Hı-hı. İşte bizim edebiyatımız da o kahvelere giriyor.
Oradaki kafeler, buradaki kahveler.
Kafeler, evet.
Evet efendim. Her biri de çok etkileyici isimler, paylaştığınız isimler. Sanki gerçeküstü gibi geliyor bize. Bir zamanların Ankara'sı ve o Ankara'da yaşayan değerli isimleri duymak. Bizleri adeta zamanda yolculuğa çıkardınız Sayın Tanyer. Ankara'nın bilinmeyenlerini, kentsel mekanda artık var olmayan ve hafızalardan silinen mekanları bize aktardınız. O mekanlardan başkentimizin kültür sanat ruhu yansıyordu bir zamanlar. Şimdi anılarımızda yaşıyor. O yüzden bu anlattıklarınız çok değerli. Çok teşekkür ediyoruz efendim size.
Ben de teşekkür ederim.
Aslında konuşacaklarımız var daha çünkü yeni şehrin oluşumuyla Ankara kültür sanat hayatı canlılık kazanmaya başlıyor. Sizden bir söz alalım ve bu konuya devam edelim istiyoruz.
Tabii olur. Neden olmasın?
Zaman değişse de geride kalanları koruyabilmek, gelecek kuşaklara da aktarabilmek önemli. Ankara'daki dinleyicilerimizin bizimle paylaştığınız yerleri bugün hala ayaktayken gidip görmelerini ve Ankara kültür sanat tarihinin bir bölümüne de olsa tanıklık etmelerini öneriyoruz. Ankara Ankara'nın bugünkü konuğu avukat, sözlü tarih araştırmacısı ve yazar Turan Tanyer'di. Program yapımcımız Neslihan Değirmencioğlu, teknik masada Aslı Yıkılmaz ve spikeriniz ben Burcu Aydemir, başkent Ankara'dan bizi dinleyen herkese selamlar gönderiyoruz. Hoşçakalın.
Ankara, Ankara.